Ayrım 16.
Görüşme. Etkili bir cinsel sağlık görüşmesi, teknik soruların doğru sorulmasından çok daha fazla bir şeydir. Terapist, her iki cinse de duyarlı değilse, hastalar yargılanma hissederler. Bize başvuran kişinin varsa ilk görüşmeye eşini getirmesini isteriz. Cinsel güçlüğü yenme her iki tarafında katılımını gerektirir çünkü insanlar bir sorun için birine kızar ve terapistin hasta tanısı alanı iyileştireceğine inanırlar. Tedavinin ilişkideki mutluluğu artırıcı bir girişim olduğu anlayışı yansıtıldığında çifti işbirliğine davet etmek daha kolay olur. Olgu formülasyonu. Değerlendirme hedeflerinden birisi isabetli bir olgu formülasyonu geliştirmek ve sorunun nedenleri ilgili işe yarayacak bir varsayım bulmaktır. Bu formülasyon hastanın yakınmalarının tüm yönlerini birbiriyle bütünleştirmeli ve bireyin neden bu güçlükleri geliştirdiğini izah etmelidir. Formülasyonun bir amacı bir tedavi planı geliştirmeye yardımcı olmak ise ikinci bir amacı da hastalara sorunları anlaşılabilir olduğunu iletmektir. Hastanın fizyolojisi, medikal öyküsü ve yaşam deneyimlerine bağlı olarak umut ve iyimserlik için nedenler olduğu ve tedavicinin tedavide mantıklı dayanakları olduğu ortaya konur. Nihayet olgu formülasyonu geliştirilmek, terapistin hasta ile birlikte gerekli ve doğru bilgiyi elde edip etmediğini kontrol etmeye olanak sağlar. Formülasyon içinde bizim biyolojik, psikolojik, ikili ilişki ve kültürel yönleriyle değerlendirmemize bağlı olarak hastanın da aklı psikososyal yaklaşıma daha fazla yatar. Bu bakış çerçevesi içinde gelenek, görenek, etnik, kültürel, dini tutum ve ritüellerin özel yeri vardır. Biyopsikososyal formülasyon her ihtimalin düşünülmesi açısından hastaya güven verir ve hastanın sorunu bu çerçeve içinde düşünmelidir. Değerlendirme terapiden ayrı bir şey değildir. Hasta cinsel sorunu değişmez bir özelliği olmaktan çok davranış olarak görür ve daha iyimser olarak görür. Bu durum hastanın iletişim güçlüklerini kolaylaştırır. Terapistin açık olması, korkutucu konuşmaması, model olarak çiftin de yapıcı iletişimine yol açarak yıkıcı ve kaçıngan davranışlarını azaltır. Cinsel işlev bozukluğu olmayan cinsel sorunlar. Nesrin Yetkin. Cinsellikle ilgili her sorun birey için çok önemli ve özeldir. Yerleşik cinsellik anlayışının uzantısı olan utanma, çekinme, gizleme davranışları bu konuda soru sormayı, uygun bir kaynağa danışmayı da güçleştirir. Aile içinde cinselliğin konuşulamadığı, okullarda cinsel eğitimin verilmediği, özelleşmiş cinsel danışmanlık merkezlerinin büyük şehirler dışında olmadığı ülkemizde hekimlerin cinsel konularda danışmanlık işlevi koruyucu hekimlik kapsamında önem kazanmaktadır. Cinsel sorunlu kişiler cinsel tedavi alanında özelleşmiş psikiyatrist veya psikologlara başvurmadan önce genellikle başka tıp dallarından hekimlere, bazen de psikiyatristlere başvururlar. Birçoğunun öyküsünde gereksiz incelemelere, etkisiz tedavi girişimlerine ve bazılarında cinsel taciz sayılabilecek olaylara rastlanır. Oysa herkesin kendi çıkarlarına en uygun tıbbi yardımı almaya hakkı vardır. Bu bağlamda her hekim kendi bilgi ve becerisinin sınırlarını bilmeli ve gerektiğinde hastayı yönlendirmelidir. Cinsel işlev bozukluğu, cinsel istek ya da cinsel yanıt aşamalarından birinde bozulma olarak tanımlanabilir. Cinsel sorunları nedeniyle başvuran bireylerin hepsinde cinsel işlev bozukluğu saptanmaz. Toplumda cinsel sorunlar, cinsel işlev bozukluğu olgularından çok daha yaygındır. Bunun en önemli nedeni, Kayır'ın da vurguladığı gibi şaşırtıcı boyutlardaki cinsel bilgisizlik, daha da önemlisi yanlış bilgilenme ve yanlış inanışlardır. Örneğin, ejakülasyondan sonra fizyolojik olarak refrakter bir dönem olduğunu bilmeyen bir erkek, her zaman ve her koşulda ereksiyon olması gerektiği şeklindeki yanlış inanışın da etkisiyle sertleşme sorunu olduğunu düşünebilir. Özellikle erken boşalması olan, bu nedenle ikinci cinsel birleşme isteği taşıyan erkeklerde bu sunuma sık rastlanır. Daha da önemlisi, hastanın sertleşme bozukluğu yakınması, hekim tarafından ayrıntılı öykü alınmadığında cinsel işlev bozukluğu kabul edilerek bu yönde incelemeler yapılabilir. Bu bozukluğa yönelik tedaviler uygulanabilir. Bu arada gerçek cinsel işlev bozukluğu gözden kaçırılır. Aynı şekilde kadın cinsel organları içinde en duyarlı bölgenin klitoris olduğu, kadın orgazmının tetiğini daima klitorisin çektiği, cinsel birleşmenin kadın orgazmına fazla bir katkıda bulunmadığı, birleşme sırasında kas ve sinir bağlantıları yoluyla vajina girişinden klitorise dolaylı uyarı gittiği, ancak birçok kadına bu dolaylı uyarının yetmediği, ön sevişme sırasında veya birleşme ile senkron olarak klitorisin doğrudan uyarılmasına gerek olduğu birçok kişi, hatta bazen hekimler tarafından bile bilinmemektedir. Bunun sonucunda da birçok kadın gerçekte orgazm için uygun ve yeterli uyarılma koşulları oluşmadığı halde kendisini sorunlu ya da eksik hissetmektedir. Yaygın cinsel ilişkinin cinsel birleşmeye odaklandığı ve ön sevişmenin çok kısa ve yetersiz olduğu düşünüldüğünde bu uygun ve yeterli uyarılma koşullarının pek de sık oluşmadığı açıktır. Birçok çift iyi bir cinsellikte birlikte orgazm olmaları gerektiğine inandıkları için cinsel yaşamlarını doyumsuz değerlendirir. Oysa birbirlerini iyi tanıyan eşler zaman zaman birlikte orgazm olabilirler ama bu her sevişmede olmaz ve cinsel haz veya doyum içinde zorunlu değildir. Birçok erkek sertleşmenin hemen olması ve sevişme boyunca kesintisiz devam etmesi gerektiğini düşünür. Oysa sertleşme cinsel istek ve uyarılma düzeyi artınca ortaya çıkar. Sevişme boyunca zaman zaman azalır, tekrar artar. Bazen tamamen kaybolur ve sevişme sürdürülse yeniden oluşur. Ama sertleşmenin kaybolması, sorun edilerek sevişme sonlandırılırsa tabii ki sertleşme yeniden olmayacaktır. Bazı erkekler sertleşmenin kaybolacağı korkusuyla ön sevişmeyi kısa kesip hemen cinsel birleşmeye geçerler. Böylece hem kendilerinin hem eşlerinin cinsellikten alabilecekleri hazzı azaltırlar. Buraya kadar saydığımız durumların hiçbiri gerçek anlamda cinsel işlev bozukluğu değildir ve kapsamlı bir cinsel tedavi gerektirmez. Özenli bir öykü alınarak durum saptandığında cinsel fizyoloji konusunda bilgilendirme ve danışmanlık yeterli olur. Cinsel konularda bilgisi ve evlilik öncesinde cinsel deneyimi olmayan genç ve yeni evli çiftlerde ilk gece cinsel birleşme kurulamayabilir. Bunun nedeni vajinismus, sertleşme bozukluğu veya pirokoital ejakülasyon gibi bir cinsel işlev bozukluğu olabilir. Fakat ilk cinsel birleşmeden ve deflorasyondan korku, ne olacağını bilmeme ve çevreden anlatılan abartılı öykülerin yarattığı kaygı çok daha yaygındır. Daha seyrek olarak erkeğin de cinsel birleşme deneyimi yoksa cinsel birleşmenin nasıl sağlanacağını anatomik olarak da bilmemeleri mümkündür. Bu durumdaki çiftler zamanla cinsellikle tanışmaları mümkünken bazen ailelerin beklentileri ve geleneksel tutumları nedeniyle de panik halinde cinsel birleşme sağlamak için yardım ararlar. Burada da çifte cinsel organ anatomi ve fizyolojisi hemen ve cinsel ilişki konusunda danışmanlık verilmesi yeterli olacaktır. Benzer bir durumda yaşları ilerleyen çiftlerin cinsel yaşamlarındaki değişikliklere gösterdikleri tepkidir. Artık ön sevişme olmaksızın ereksiyon olmayan veya refrakter periyodu fizyolojik olarak uzayan erkek cinsel yaşamının bittiğini düşünebilir. Burada uyarılmada yetersizlik mi, gerçek bir cinsel işlev bozukluğu mu olduğu ayırt edilmelidir. Fiziksel hastalıkların veya ameliyatların cinsel işleve etkisi genellikle geçici olmakla beraber bunu izleyen dönemde cinsel sorunlar oluşabilir. Hastanın bunları paylaşmakta zorluğu olduğu gibi hekimler de cinsel konuları konuşmakta isteksiz ve tedirgin olabilirler. Birçok hekim bu konuda yeterli donanımı olmadığı için yüzeysel öğütler verir ya da hastanın tıbbi sorunları yanında cinsel yaşamını lüks bulabilir. Oysa yaşları ve hastalıkları ya da eksiklikleri ne olursa olsun herkesin cinsel yaşamını sürdürmesi mümkündür. Danışmanlıkla eşlerin yeni koşullara uyum sağlamalarına yardım edilir. Elbette bu danışmanlık özelleşmiş merkezlerde de yapılabilir ama birçok kişinin bundan çekineceği ama kendi hekimiyle çok daha rahat konuşulabileceği de unutulmamalıdır. Psikiyatrik bozuklukların kolaylaştırdığı cinsel sorunlar, cinsel işlev bozukluğu olduğu gibi cinsel sorunlar da sekonder psikiyatrik bozukluklar yaratabilir. Örneğin obsesif kompulsif bozukluk, bireyin günlük yaşamında olduğu gibi cinsel yaşamında da kaçınma ve ritüeller nedeniyle bozulmaya yol açar. Bu durumda öncelikle OKB tedavi edilmelidir. Depresif bozukluklarda cinsel sorunlar yaygındır. Bazen semptom olarak cinsel işlev bozukluğu ortaya çıkabilir. Bu durumda da öncelikle depresyon tedavi edilmelidir. Burada ayrıntılı öykü alınması ve ayrıca tanı çok önemlidir. Çünkü cinsel sorunlar, cinsel işlev bozuklukları bireyde sekonder olarak anksiyete, depresyon veya somatik belirtiler yaratabilir. Bu durumlarda da primer olarak cinsel sorunun öncelikle ele alınması gerekir. Hatta eşlik eden psikiyatrik belirtiler nedeniyle önerilen medikal tedavi, ilaçların cinsel işlev üzerindeki istenmeyen yan etkileri nedeniyle sorunu daha da ağırlaştırabilir. Kullandığımız her ilacın yan etkileri vardır ve reçete yazarken hepimiz yarar zarar hesabı yaparız. Hipertansiyon, kalp ve mide hastalıklarında kullanılan birçok ilaç gibi psikotrop ilaçların da cinsel işleve etkisi vardır. Nöroleptiklerin, trankilizasların, trisiklik ve tetrasiklik antidepresanların, klasik MAO inhibitörlerinin cinsel işlev bozukluğu yan etkileri öteden beri bilinmektedir. Son 10 yılda özellikle yeni kuşak antidepresanların kullanımı psikiyatri ve diğer tıp dallarının uygulamalarında giderek yaygınlaşmaktadır. Bu alanda klinik deneyim arttıkça yan etkilerinin görece az olduğu düşünülen SSRI grubu antidepresanların da cinsel işlev üzerinde istenmeyen yan etkileri olduğu anlaşılmaktadır. Aston ve arkadaşları SSRI kullanan 596 hastayı retrospektif olarak inceledikleri çalışmalarında %16 oranında cinsel sorun saptamışlar. En çok görülen sorunların orgazm gecikmesi ve cinsel istekte azalma olduğunu bildirmişlerdir. Margolis ve Asalia'nın gözden geçirme çalışmalarında bildirdikleri gibi trisiklik ve tetrasiklik antidepresanlar, klasik MAO inhibitörleri, SSRI'lar cinsel istekte azalma, ereksiyon ve vajinal lubrikasyonda bozulmalar, orgazm bozuklukları yapabilir. Yazarlar nefazodon, bupropion ve moklebemit kullanımına bağlı cinsel işlev bozukluğuna rastlanmadığını bildirir. İlaçların yol açtığı cinsel sorunlar araştırılırken genellikle hastaların kendiliğinden bildirimi esas alınır. Oysa cinsellik üzerinde konuşmak zordur. Hastalar bu alandaki yan etkileri hekimlerine kolaylıkla söyleyemediği gibi bu alan hekimler tarafından da rutin olarak sorgulanmaz. Montejo Gonzalez ve arkadaşlarının çok merkezli prospektif çalışmalarında SSRI kullanan 334 hasta incelenmiş, hastaların yalnızca %14'ü kendiliğinden cinsel sorun bildirirken hekimler tarafından sorulduğunda %58 oranında cinsel işlev bozukluğu saptandığı görülmüştür. Labete ve arkadaşları SSRI'ların kadınlarda daha belirgin olarak her iki cinste de en çok orgazm kalitesini bozduğunu bildirir. Antidepresanlara bağlı gelişen cinsel işlev bozukluğu tedavisinde doz azaltma, ilacı kesme, antidepresan değiştirme, cinsel yan etkilere yönelik başka ilaçlar ekleme gibi yollar önerilmektedir. Klinik uygulamada kullanılan ilacın cinsel işlevi olumsuz etkileyebileceği ve bunun hastanın yaşam kalitesini bozacağı unutulmamalı. Kontrol muayenelerinde hastanın bu yan etkileri kendiliğinden söylemediği göz önüne alınarak özellikle sorulmalıdır. Antidepresan tedavi genellikle uzun sürelidir ve bu yan etkilere tolerans gelişmemektedir. Bu nedenle ilacı kesmemiz veya cinsel işleve yan etki yapmayan bir başka ilaca geçmemiz mümkün değilse ya da uygun değilse en azından hastayı bu yan etkiler konusunda bilgilendirmemiz gerekir. Cinsellik iki insan arasındaki iletişimin bir parçasıdır. Cinsel yaşamı çiftin genel iletişiminden çok ayrı düşünmek mümkün değildir. Dolayısıyla eşler arasındaki iletişimsizliğin ya da çatışmaların cinsel işlevi de etkilemesi beklenen bir durumdur. Aynı şekilde cinsel sorunlar da genel çatışmalara ya da duygusal uzaklaşmalara yol açar. Bu alanda her zaman primer-sekonder ayrımı yapmak kolay olmayabilir. Bazen çatışmalar ön planda ise Önce evlilik terapisi daha uygun olabilir. Bazen cinsel sorunun düzeltilmesi genel iletişimin düzelmesi için yeterlidir. Bazen her iki sorunun birlikte ele alınması gerekir. Bazen başvuru yakınması cinsel sorun ya da cinsel işlev bozukluğudur. Ama gerçek neden eşe karşı nefret, tiksinme gibi olumsuz duyguların varlığı veya sevgisizlik gibi olumlu duyguların yokluğudur. Örneğin cinsel isteksizliğin yalnızca eşle birlikte yapılan cinsel aktivitelerde ortaya çıkması, mastürbasyon veya erotik rüyalarda görülmemesi eş reddini düşündürmelidir. Bazı kişilerde eşlerini insan olarak sevdiklerini ama cinsel eş olarak istemediklerini söyleyebilir. Sonuç olarak belli bir kişiyle birlikte olmayı reddeden bir kişiyi tedavi etmek mümkün olmadığı gibi etik açıdan da uygun değildir. Cinsel sorun başvurularının bir bölümünü de cinsellik kimlik bozuklukları, parafililer ve cinsel yönelimle ilgili kaygılar oluşturur. Doğuştan belirlenen anatomik cinsiyetten farklı olarak cinsel kimlik, kişinin kendini hangi cinsiyetle özdeşleştirdiğine ilişkin öznel bir durumdur. Transseksüalite, kişinin anatomik cinsiyetine uygun genitallerini reddetmesi, kabul ettiği cinsel kimliğine uygun cinsin tutum, davranış ve rollerini benimsemesi olarak tanımlanabilir. Bu vakaların cinsiyet değiştirme operasyonu endikasyonu olup olmadığına karar verilmesi, eğer operasyon uygunsa öncesinde ve sonrasında psikoterapi ve uzun süreli izleme için bu konuda özelleşmiş merkezlere yönlendirilmeleri uygun olur. Parafilide temel özellik cinsel uyarılma için alışılmadık nesneler, eylemler veya durumları içeren tekrarlayıcı ve yoğun cinsel dürtü, fantazi veya davranışların zorunlu olmasıdır. Parafililer seyrek görüldüğü ve genellikle kişi tarafından benimsendiği için adli ya da idari durumlar dışında başvurmaları nadirdir. Burada önemli olan alışılmadık fantazilerin parafili mi yoksa cinsel davranışın bir varyasyonu mu olduğuna karar vermektir. Parafili tedavisinde istenmeyen fantazi ya da davranışın azaltılması kadar heteroseksüel ilişkiden alınan hazın artırılmasına yönelik girişimler de gereklidir. Bu nadir ve tedavisi zor vakaların da özelleşmiş merkezlere yönlendirilmesi uygun olur. Cinsel yönelimle ilgili kaygıların temel nedeni toplumsal değer yargılarıdır. Anatomik cinsiyet doğuştan belirlenir. Cinsel kimlik erken çocukluk yaşlarında gelişir. Ergenlik ve erken erişkinlik dönemlerinde ise cinsel yönelimler ortaya çıkar. Karşı cinsten biri, kendi cinsinden biri ya da her iki cinsten kişiler cinsel eş olarak tercih edilebilir. Bu seçimlerin hiçbiri hastalık ya da bozukluk değildir. Eşcinsellik 1980'de DSM-3 ile birlikte bir hastalık psikiyatrik bir tanı olmaktan çıkmıştır. Ancak cinsellikle ilgili değer yargıları toplumda yaygın olanı normal kabul etme eğilimini yansıtır. Cinsel eş seçiminde yaygın olan heteroseksüalite olduğu için azınlıkta kalan homoseksüel veya biseksüel yönelimler kişide kaygı yaratır. Bu kişiler ergenlik veya erken erişkinlik dönemlerinde cinsel yönelimleri konusunda karmaşa yaşayarak başvurabilirler. Eşcinsel istek ya da deneyimlerden rahatsızlık duyabilirler, heteroseksüel olmak için tedavi isteyebilirler. Eşcinsel yönelimi değiştirebilecek bir tedavi yöntemi yoktur ve böyle bir girişim etik de değildir. Ancak bu kişilerin kendi yönelimlerini kabul etmek için psikoterapik yardıma gereksinimi olabilir. Biseksüel yönelimli kişilerin istekleri doğrultusunda heteroseksüel istek ve eylemlerini artırmaya yönelik kognitif davranışçı yaklaşımların yararı olabilir. Burada hedef homoseksüel ilgi veya davranışı azaltmak değil, heteroseksüel davranışı geliştirmektir. Eşcinsel yönelimlerinden hoşnut olmayan kişilerde olduğu gibi başvurdukları sağlık profesyonellerinde de homofobik önyargılar etkili olabilir. Düz yürek toplumda homofobiyi sürdüren yanlış inanışları tartıştığı derlemesinde eşcinsel bireylerle çalışan terapistlerin terapide gerçekçi hedefler belirleyerek onları düzeltmeye kalkışmaması, tersine bu bireylerin kendi doğalarına uygun, kendileriyle barışık, doyumlu bir yaşam kurmalarına yardımcı olması gerektiğini vurgular. Sonuç olarak, tedavi hizmetinin her basamağındaki hekimlerin temel görevi, cinsel sorunlu bireyleri bilgilendirmek, iyi bir cinsel öykü alarak cinsel işlev bozukluğu, tanı ve ayırıcı tanısını yapmak, gereksiz incelemeler isteyerek ya da yararsız tedavi yöntemleri önererek hastaya zarar vermemektir. Bu nedenle cinsel tedavi uygulamayacak olsa da her hekim cinsellik konusunda en azından danışmanlık düzeyinde bilgi sahibi olmalı, yeterli tanısal değerlendirme yapabilmeli, gerektiğinde hastayı doğru yönlendirmelidir. Cinsel yaşamın kişilik özelliklerine göre renkleri. Doğan Şahin. Giriş. İnsanların dünyayı kendilerini ve yaşamı algılamaları kişiliklerine göre değişir. Doğal olarak cinselliği algılamaları ve cinsel davranışları da kişilikleri tarafından etkilenir. Cinselliği algılama ve yaşama biçimleri farklı olduğu gibi cinselliğe karşı tutumları da farklıdır. Ancak biyolojik ve fizyolojik belirleyicilerin de önemli olduğu cinsel yaşam, kuşkusuz aynı zamanda insanlar arasında birçok ortaklık barındırır. Bu yazıda uzunca bir zamandır bir yandan cinsel sorunlar, bir yandan da kişilik bozuklukları ve sorunları alanında çalışmakta olan biri olarak daha çok kendi klinik deneyimlerimden yola çıkarak cinsel yaşamın kişilik özelliklerine göre farklılıklarını ele alacağım. Ayrıca perversiyonlar ve kişilik üzerinde duracağım. 1. Bağımlı depresif kişilik. Yakın çevrelerini oluşturan kişilere karşı aşırı uysal, uyumsal ve yapışkan davranışlar kendini yetersiz ve çaresiz görerek var kalmak ve mutlu olmak için sürekli daha güçlü birine dayanma gereksinimi ve yoğun ayrılma korkusu bu kişilik bozukluğunun temel özellikleridir.